Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Günaydın Sezin.
Günaydın, günaydın, merhaba.
Günaydın, merhaba.
Sezonun ilk gribiyle merhaba.
Geçmiş olsun.
Geçmiş olsun.
Evet, çok teşekkür ederim. Ama benim gribimden çok daha büyük sorunlar var herhalde İstanbul'da. Dünkü depremle beraber birden hatırladık değil mi?
Evet.
Birden hatırladık derken tabii unutanlardanız diye değil, biraz bunu kolektifleştirmeye çalışıyorum ki bu sorumluluklar, aslında bu ihmaller o kadar büyük ki, o kadar fazla ki, aslında dokunması gereken vicdanlara dokunsun diye konuyu bırakmıştık, unutmuştuk. Tıpkı iklim krizi gibi aslında. Ne oldu? Birdenbire bir alttan bir şey gelince, bir dürten bir durum olunca birden hepimiz hatırladık. Boşa geçen yıllar, bilmiyorum, bana mı dert yanmadı, artık nedir, yapacak şeyler hala muhakkak var. Evet. Ama işte bir yandan da o rehavet gene insanları sarmasın, öyle diyeyim, diyorum birazcık, yani siyasetçileri de bu konuda dürtükleyerek vesaire, çünkü bu konuları çok kolay unutuyoruz herhalde, bilmiyorum.
Evet, yani şimdi yani söylemek çok kendini övmek anlamına gelir mi bilmiyorum ama yani bir süreden zaten hiç peşini bırakmadan 20 küsur yıldan beri Altın Saatler programında çok açık radyo bayağı ciddi bir gayret gösterdi. Bunu unutmamaya çatlakları sıvama sıvatma sloganını da sürdürdü sonuna kadar. Ayrıca tabii, da tabii. Son zamanlarda da mesela Güven Güzeldere,
evet,
Açık Bilinç'te bir dizi program yaptı. Şimdi onların hepsini birleştirip tek sahibi halinde de internette,
evet,
koymaya çalışacağız. Yani depreme karşı şeyle başlamıştık. İlk Profesör Cenk Yaltırak'la yer bilimleri açısından Marmara depremini, Sesimi Duyan Var mı başlığı altında yaptığımız bir programdı. Sonra Yapılanlar Yapılmayanlar diye Gürhan Ertür ve Profesör Nuray Aydınoğlu'yla 99 Marmara depreminden bu yana 20 yıl nasıl geçti, onun bir değerlendirmesini yapmıştık. Üçüncü olarak depreme karşı hazırlıklı mıyız acil sorusunu sorup yaklaşan deprem felaketini görmezden gelmenin psikolojisi üzerinde konuşmuştuk. G arama kurtarma ekibinden Umut Dinşahin ve Betül Fatma Ergün'den deprem hazırlıklığı üzerine de bilgiler, öneriler almıştık dördüncü programda. Ayrıca da Umut Dinşahin'den deprem hazırlıklığı konusunda pratik önerileri içeren ve depremle birlikte yaşam GEA kılavuzu üzerinde konuşmalar yapmıştık. Ama bu yeterli mi dersen pek olduğu söylenemez tabii.
Ya şimdi bu tabii ki tam aslında lafı ağzından aldım. Ben de lafı oraya getirmeye çalışıyordum. Fakat nasıl bunu böyle hem mütevazı hem kimseyi utandırmadan söylerim diye. Hakikaten Açık Radyo üzerine düşünüyor. Elbette ki yapıyor. Hatta ben geçen haftalarda hep Güven'in programlarına da, yani orada çok dikkatimi çekmişti. Ve kendisine de sordum. Ve şimdi buradan söyleyeyim. Yani niye bu konuyu bu kadar bir şey birdenbire gündeme getiriyorsun bugünlerde falan gibi aklıma takılmıştı. Ama malum olmuş galiba kendisine.
Onun da aklına takılmış.
Güven'e,
evet,
de buradan selam yolluyorum.
Evet,
herhalde
bir günaydın diyelim. Evet.
Tam bugünlerde malum olmuş diyoruz. De
seri bundan, yani sonra depremin 20. yıl dönümü olduğu için 99 depremi.
Elbette ki Can, ama yani isterseniz hepimiz de bu aralar başka şeylerle meşgulük yani.
Evet.
Ama o Güven özellikle çok istikrarlı bir şekilde üstüne gide gide gündeme getirmişti.
Evet.
Dolayısıyla ona Gayipten Haberler programını öneriyorum. Bundan sonra yapabilir belki. Kendisinden gelecekle ilgili şeyler bekliyoruz.
Evet.
Tahminler diyelim.
Aynen öyle.
Şaka bir yana tabii ki yani Açık Radyo üstüne düşeni yapıyor. Ben de biraz kolektifleşerek, dediğim gibi konuşmaya çalışıyorum. İklim kriziyle de ilgili böyle yapıyorum. bizler ve onlar durumu olmasın biraz diye. Böyle bir kutuplaşmayı zaten hep işte her konuda yaşıyoruz. Popülizmin de işte doğası zaten siyaset olarak hep de bunu konuştuk. Bizler ve onlar ayrımına dayanıyor. Biraz o nefreti oluşturmaya, o aradaki dev boşluğu oluşturmaya, uçurumu oluşturmaya çalışıyor diyelim. Çok da başarılı oluyor bu konuda. Fakat aslında bizi birleştiren çok fazla konu var. Çok fazla acil mesele var. Yani hakikaten bugün daha fazla ertelenemeyecek şekilde ele almamız gereken şeyler var. Deprem konusu böyle, iklim krizi konusu da böyle. Birbirine de aslında bir anlamda aciliyet olarak ve önlem alınması çabası gerektirme bakımından varoluşsallık bakımından çok bağlı. Ve sonunda dönüp dolaşıp bizim insan olarak biz yapan ve kendimizi kontrol edemediğimiz bir türlü işte hırslarımızı gemlemek, işte daha azıyla yetinip daha fazlasını oluşturmak. Geçen programlarda bütün Eylül boyu da bunu konuştuk biraz aslında. Biraz hep lafı da oraya getirdim. Özellikle ben biraz felsefe boyutlarında uçtum herhalde bu konularda. Ama hakikaten de öyle. Daha azıyla yetinebilseydik bu son dönemlerde. Çünkü çok başka bir dünyada, çok başka bir siyasette, çok farklı sosyal ortamlarda olurdu. Biz insanlık olarak aslında ve Türkiye olarak kendi sorunlarımızı yaratıyoruz önce. Sonra o sorunlar veya o sorunların içinden çıkmakta çok gecikiyoruz, erteliyoruz. Hadi işte bilmem biraz daha sonra, biraz şöyle öteleye öteleye sonra artık bir çığ haline dönüşüyor o sorunlar ve ne zaman ki artık kafamıza düşecek hale geliyor, ah diye böyle birden bir ayılma hali oluyor. Halbuki bunun böyle olmaması lazım. Ve tabii ki de işte o çözümlere gitmemiz lazım. Bu hafta o kutuplaşma derken beni çok etkileyen bir durum tabii ki Greta'ya yönelik söylemlerdi. Çok evet. Beni sarsan. Hakikaten de yani çok da ya bir yandan üzerine konuşmak da beni üzüyor. Şey bakımından söylüyorum yani tekrar buradan o nefret söylemlerini üretmek, yansıtmak, duyurmak istemiyorum ama malumunuz olmuştur. İşte Birleşmiş Milletler'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştuğu zaman Greta niye işte gözü öyle bakıyor, niye ağzı öyle oynuyor, niye öyle bir üslup kullandı, niye böyle sert konuştu, niye onu öyle söylemedi gibi antipatik bulunduğu üslubu bazıları tarafından vesaire. Bu kadarını söyleyeyim. Çok daha derin kendisine eleştiriler geldi.
Evet, otorite otoriteye baş kaldırmanın normal insanlarda ister sağcı ister solcu olsunlar böyle bir tepki yarattığı kanaatindeyim ben. Bu işin asla uzmanı olmadığım halde ben de aynı meseleye baktım. Yani Rachel Carson'ın bugün yıl dönümü 1962 yılında bugün Silent Spring kitabını yayınlamıştı ve muazzam bir çevre hareketine bir bilim insanının, bir kadının tabii her zaman olduğu gibi genellikle bu işlerde kadınlar başı çekiyorlar. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Çevre Koruma Ajansı EPA'in Environmental Protection Agency'nin kurulmasına yol açan ve koskocaman bir çevre hareketinin doğmasına ve gelişmesine sebep olan kitap deniyor. Ama çok ilginç bir şey, Bill McKibben de bugün hatırlamış bunu ve diyor ki yani büyük öncüsü çevrenin 1960'ların başında yaratılan tepkiler anlatılamaz boyuttaydı diyor. Hysterical spinster demişler mesela. Yani histerik bir nedir? Evde kalmış kadın. Evlenememiş filan. Spinster nedir? Öyle bir laf değil mi?
Evet, evde kalmış. Evet.
Böyle histeriğin teki diye şey yapmışlar. Aynı şey Greta Thunberg içinde yapılıyor. Hiçbir şey değişmiyor. Ama değişen başka bir şey var. Gerek Rachel Carson'ın başlamış olduğu hareket bugün. Yani şu saatte mesela Yeni Zelanda'da başlamış olan gösteriler evet. 170 bin kişi ilk haberlerde birkaç saat önce, 2 saat önceki gördüğümüz bir şey hatta 3. Yani şimdi bakarsak daha da artmış olabilir. Yani akıl almaz görüntüler vardı şeyde. Çeşitli şehirlerinde 170 evet. bin kişi Yeni Zelanda için ne demek yani?
inanılmaz bir rakam. Evet,
nüfusun %3,5'unu falan oluşturuyor diyorlar. Bu her şeyi değiştirmeye yetebilecek bir durum var. Sonradan da işte şimdi bugün Earth Strike grubunun 27 Eylül 2019'da verdiği şey 171 ülkede 3246 şehirde 7253 eylem.
Evet, ama Türkiye'de Earth Strike'la Fridays for Future'un doğrudan bir bağlantısı olmadığını da söyleyelim.
Evet, bu yani Earth Strike bugünkü şeyi vermiş ve Kanada'nın bütün eyaletlerinde bütün yani British Columbia'da, Alberta'da, Saskatchewan'da, Manitoba'da, Ontario'da, Quebec'te, Nova Scotia'da, PEI neresi bilmiyorum, New Brunswick'te ve Newfoundland, Labrador'da, Yukon'da ve NWT'de, Yellowknife'da filan muazzam ve sayısız eylem var. Bazı şehirlerde birçok şey ve büyük bir yükseliş var zaten. Şeyi de artması da bu sebeple de kısmen oluyor. Yani bu işten zarar görecek olan şirketler benim kanaatime göre bu.
Evet.
Ve son olarak da bir de şeyi verip tekrar sözü sana vereyim. Çok konuştum, kızıyor dinleyiciler.
Yok canım, hayır, olur mu?
Kızmıyorlar mı?
Yani şey Fox Radyo'nun Todd Starnes şovuna çıkmış Jeffress diye bir adam, pastör Robert Jeffress. Bu çok önemli bir evangelist, din adamı.
Evet.
Yani önemi de şeyden geliyormuş, Başkan Trump'ın danışma kurulunda, Beyaz Ev'de yaptığı Faith Initiative diye bir şey var, din gruplarına veriyor. Halbuki pek çok din grubu zaten bu eylemlere destek verdi, Greta'ya başta olmak üzere. Ve şunu söylemiş radyoya çıkıp, hayali bir kriz yaratıyor demiş ve bu zavallı Greta'ya da anlatması lazım. Genesis 9. bölüm girsin baksın demiş. Yani gelecek seferde bu hayali durumdan korktuğunda, küresel ısınma gibi, bir şey alayimi semaya baksın gökkuşağına ve görsün şey Allah, tam pardon Tanrı diyor onlar. Söz verdi, bir daha buzları eritmeyeceğim, Nuh tufanı yaratmayacağım dedi. Artık daha ne istiyor diyor yani.
Garantideyiz o zaman.
Evet, ve bu evde kalmış bir kız demeye getiriyor. Bundan sonra diş perilerine falan mı inanacağız yani demiş.
Derin derin, iyi çekeyim. Biraz tabii Nesli Can'la ilgili kanserden kaybettiğimiz o ümidini hep koruyan Neşeli Kız'la ilgili Türkiye'de arkasından yazılan ve işte böyle eğer kendini bir anlamda böyle ulvi konulara verseydi çok daha böyle seküler o bir takım paylaşımlar yapacağına çok daha mutlu olurdu gibi böyle bir yorum yapan tırnak içinde dindar.
Evet, o yani o insanlar...
Tırnak içinde muhafazakar bir insan vardı. Bu zihniyet çok çok ağır bir zihniyet yani ve korkunç bir zihniyet tabii ki. Ve dünyanın çeşitli yerlerinde de kendini böyle dışa vuruveriyor.
Evet, yani bu insanlar peki şey deseler mesela, şimdi Yeni Zelanda'da sokaklara dökülmüş olan büyük kitleler, çocuklar ve büyükler bir arada 40'tan fazla şehirde İş, bazı iş çevreleri de katılıyorlar, ticaret erbabı da. Yani acayip bir durum bu. Evet. Fakat şeyi talep ediyorlar hükümetten de, Yeni Zelanda'dan da, yetersiz buluyorlar o yeni hükümeti de, aslında o kadar da yeni değil artık. Ama iklim acil durumu niye ilan etmiyorsun diyorlar. Şimdi aynı talebi Greta'ya ya da Nesli Can'a tepki gösterenler niye hükümetin acil durum ilan etmesini, asıl korku buyken niye istemiyorlar? İnsan merak ediyor.
İşte orada biraz göbek bağları, biraz başka şeyler, bu insanların kendilerini eşeleyince başka konular ortaya çıkıyor. Şimdi bu, onlarla valla enerjimizi kaybetmeyelim onlar üzerine konuşarak. Öyle. Ama biraz şey yani hakikaten bu Asperger konusu da herhalde hiç anlaşılmıyor. Bunun da biraz bu hafta onu çok fark ettim. İyi niyetli insanlarda bile bir böyle niye öyle konuşuyor gibi bir tepki oluşmuş. Ya son dönemde Asperger'le ilgili duyarlılık, işte, otizmin aslında bir türü, spektrumunun içinde olan bir zihin yapısı diyelim olan Asperger'le ilgili duyarlılık arttı. Ama duyarlılık artarken de biraz belki bazen romantize edilerek arttığı için, romantize edilerek derken yani dışarıdan bakıp bu konuyla ilgili yazanlar bunu çok böyle müthişte aynı zamanda bir yetenek gibi de söyleyebiliyorlar. Her Asperger'li illa böyle müthiş yeteneklere sahip olmak zorunda değil. Ve aynı zamanda bir de şunu düşünün, yani şimdi gerçekten zor bir şey. Kendisi için, insanın ve çevresi içinde bir konu var düşünün, onu hiç bırakamıyorsunuz.
Evet.
Sürekli o konuyla zihniniz meşgul, o sizi nereye gitseniz, ne yapsanız, hayatınızın, yani biz ne yapıyoruz? Mesela hepimizin bir takım çok ilgi duyduğu konular olabilir ama işte ne oluyor? Onları bir yandan da bir böyle üstümüzde bir şey gibi, atıyorum bir ceket gibi taşıyoruz, arada bırakıyoruz. Onun üstünüzden hiç çıkmadığını, adeta sizin, nasıl diyeyim, artık böyle vücudunuzun bir parçası haline geldiğini düşün. Kesip atamazsınız onu. Onu başka bir şey yapamazsınız. Böyle deriniz gibi adeta. Üzerinizde evet. Sürekli o konuyla dolaşıyorsunuz. Bu çok zor bir şey. Çok yorucu bir şey. Hem kendiniz için, hem çevrenizdekiler için, hem her şey için aslında. Dolayısıyla bunu bir de güzel bir şeye dökebilmek ve bundan bir yaratıcılık çıkarabilmek aslında müthiş bir başarı öyküsü. Ve bununla ilgili de başka insanlara iletişim kurmak da zaten Asperger'ler arasında zaten en zor, en zayıf konu olduğu için. Bir de üstüne Greta'nın yaptığı gerçekten güzel iletişim kuruyor. Bizim hepimizin kalkıp çıkıp konuşsa biraz böyle zorlanacağı diyelim. Biraz değil, çok zorlanacağı, yapamayacağı iletişimleri herkesin önüne çıkıp yapıyor. Ben Birleşmiş Milletler'deki konuşmasından bir süre önce Beyaz Saray önünde bir şey dikkatimi çekmişti. Oradaki bakışları, yani orada kendi akranlarıyla konuşuyor. Gayet gülümsemeye çalışarak vesaire, ama bir o sırada da resimleri çekiliyor vesaire gazeteciler tarafından belli ki. Hatta diğer bir Asperger'li çocuk, iklim aktivisti, onu koruyor.
Koruyor.
Kameraların önüne geçiriyor.
Onu ben de gördüm. Çok ilginçti. Evet.
Çok enteresan bir kareydi ve orada Greta'ya bakarken ben ya ne kadar aslında, yani bizim de fark ettiğimizden, hani ben fark ettiğimi düşünüyorum, siz fark ediyorsunuz ama bizim de fark ettiğimizden insanüstü bir çaba gösteriyor. Ya bu kız okulunda olmak istiyor belki. Şimdi okuluna dönse nasıl dönecek?
Söylüyor, okulunda çok zor. Olmak istediğini
evet,
zaten.
Evet,
ben,
yani,
ben burada saç diyorum. Olmamam gerekiyor. Benim ne işim var burada? Benim okulda olmam, derslerime bakmam gerekiyor. Ben seviyorum okumayı da diyor. Ama başka bir iş var. Daha önemli bulunan, dünyanın sonu gibi, yani en yani olağanüstü vakıf zaten bilimsel verilere de tamamen onlarla konuşuyor. Kendinden tek bir fikir bile söylememeye gayret söylemiyor da zaten. Ama IPCC'nin işte en yetkili bilim heyetinin raporlarından çıkardığı verileri şu sayfayı okuyun anlarsınız diyor ve %50 ihtimalle dünyanın yok olmaya, geri dönüşsüz yere gitmesine önlemek için %50 ihtimalle olsa da 8,5 yılımız falan kaldı bu gidişle diyor. %50'yi kimse bilmiyor diyor. Ben o dert ediniyor tabii, işte senin de söylediğin gibi. Yani dünyanın, yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük tehdidiyle karşı karşıya. Bunu takmasından başka bir şey yok. Daha önemli ne olabilir buna takmasından?
Evet.
Normal. Ve ondan sonra da bu minvalde gidiyor yani. Çok ilginç.
Ya o adanmışlık, dediğim gibi Asperger adanmışlığı gerçekten çok çok başka bir şey. Bunu yaşarken de işte tabii kendisi dile getiriyor ama yani yüzünde adeta dediğim gibi o Beyaz Saray önündeki karede okumuştum. Öyle hissetmiştim ve zaten ertesinde konuşmasında da bu dışarı yansıyordu. Trump'ı görmenin, Trump'a bakışı da çok konu oldu malum. O da yani sonrasında zaten konu olmasında niye gerektiğini bir kere de daha ki Trump Greta'ya yönelik sözleriyle o çok gayet sinik, gayet böyle nasıl diyeyim yani gene o da o tavrı da Trump'ın mesela işte Greta ile ilgili şey demişti, çok mutlu geleceğe ümitle bakan bir genç kız gibi bir lafı vardı. Evet, ya o da tam
banalite şaheseri, bayağılık örneği yani Donald Trump'ın. O da kendi şeyini çok iyi ortaya koyan bir tavır yani sözüm ona maşını. Sözüm ona dalga geçiyor evet, evet kumaşını. Ama anında anında o kinayeye muazzam bir cevap verip kendi Twitter hesabının evet, şeyine, biosuna da o isim, o kelimelerinin cümlesini yerleştiriverdi. Mutlu bir genç kız işte, geleceği parlak falan deyince işi bitirdi. Yani Trump'ın evet, esamesi bile okunmaz bu durumda yani.
Aynen tabii ki. Yani işte Trump'ın işte tabii gene bir Asperger'li şey yapınca karşılaştırınca diyelim dünyasını. Onlar ne kadar net, doğru, içinden geleni olduğu gibi söyleyenlerse Trump'ın ne kadar içten pazarlıklı, ne kadar aslında riyakar, evet, çift böyle her türlü ikili oynayan her şeyi tavrı ortaya çıkıyor. Yani tam bir tezat aslında Asperger'lik için. Bunlar çok ironik, üst üste karşı karşıya gelmesi. Ve tabii ki de kinaye yapması. Çünkü bir Asperger'in asla kinaye yapmasına ve bunu anlamasına imkan yok. İnsan ilişkilerinde bir şey söylüyorsanız öyledir. Bir tavır varsa öyledir. Arka planı, arkasının böyle bir stratejisi, bir böyle oyunu olamaz. Ama işte tabii ki bu karşılaşmada herhalde bize gözlerimizin önüne bu ikili durumu, aslında tezatları serdi. Ya şey söylemek istiyorum, tabii artık kapatma noktamıza da geliyoruz. Greta aslında bize şunu da hatırlatmalı. Kendi içimizdeki Greta'ları, kahramanları, kendi içimizdeki belki Asperger'liği dışarıya da çıkarmalıyız. Yani işte sadece o değil, bizim her konuda, her bir şekilde dünyayı sahiplenmek açısından, deprem konusu olabilir, işte iklim krizi olabilir ve tabii ki de iklim krizi hep olmalı artık zaten de. Bir konuyu sahiplenip onu duru ve temiz, o tam saf iyi niyetle ve bir şeyleri değiştirmek için, bir şeyleri dönüştürebilmek için dışarıya çıkaralım artık. Bunu tekrar bu mesajı vereyim. Bu arada geçen hafta ben Atina'daydım. Cuma günü maalesef. Burada fazla olamadım. Fakat Atina'dan, Yunanistan'dan iklim krizi, işte Türkiye'de böyle bir iklim krizi grevinin boyutlarının bu noktaya geldiği, beni de rakamlar çok etkiledi. 40 bin çocuktan bahsediyoruz. 40 bin öğrenciden. Onları paylaştıkça insanların çok etkilendiğini gördüm. Yunanistan'da 3000 kadar olduğu söylendi. Bana iletilen rakam oydu. Ama bunlar çok çok çok daha fazla olabilir tabii. Özellikle Yunanistan'a bakınca katlanarak da artması gerekiyor herhalde.
Evet, Yunanistan bir miktar bizim gözümüzde de bu meseleleri yakından takip etmeye çalışan birileri olarak söylüyorum. Biraz zayıf kalmıştı, özellikle de işte bu yangında, büyük yangında çok yüksek sayıda insan kaybı olduğu gibi işte ünlü yönetmen Angelopoulos'un evi, bürosu falan, arşivi de yanmıştı falan, feci şeyler olmuştu. Buna rağmen biraz böyle kayıtsızlık hakim gibi geliyordu ama son eylemler, özellikle bize oradan arkadaşlarımızın da gönderdiği fotoğraf ve videolardan görüyoruz ki, Dimitri ve Oktay'a da buradan bir günaydın diyelim. Evet.
Ben de onlara selam söyleyeyim.
Gönderdiklerinden Atina'da da bir uyanışın, yani Greta'nın sözleriyle değişim başlamış gibi gözüküyor. Bu son derece sevindirici bir şey, Yunanistan'dan da bunun geliyor olması yani.
Var var yani, var, çok daha da fazla olabilir. Bu arada Yunanistan'da bir herhangi bir rüzgar değirmeninin, bütün bu işte yani rüzgar değirmeninin, artık nasıl söyleyeyim onu, bu rüzgar üretimi için kullanılan, enerji üretimi için kullanılan, evet, onların mesela ilgili herhangi bir şey yapılabilmesi için 10 yıllık lisans süresi bekleniyormuş. Bunu da öğrendim geçen hafta sonu.
Nerede?
Bununla da ilgili Yunanistan'da. Evet, 10 yıl lisans için bekliyorsunuz. rüzgardan enerji üretebilmek için. Yunanistan gibi bir yerde.
Çok az. Bence yani çok bereketli. En az 20 yıl olmalıydı. 25 ay.
Evet, 20 evet,
yıl Ömer Bey sabırsızdır, o yüzden böyle bir rakam söylüyor.
Evet.
En az 10 yani diyelim. Ve Yunanistan bürokrasisini bir kere daha hatırlayınca dedim... yani. Neyse, yapacak sınırlar ötesinde çok
yok,
şey
yok,
var.
Yok, değişim var. Büyük bir değişim başladı. Evet. Ben Greta Thunberg'e bayağı katılıyorum yani. Bu durdurulamayacak bir gelişim olarak ortaya çıktı. Yani pek çok ülkede, işte Brezilya'da Bolsonaro, Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump, işte Boris Johnson Britanya'da ve Scott Morrison, özellikle Scott Morrison, bunun tamamen bir hayali, Greta'nın yarattığı bir hayal, o stres yaratan bir şey olduğunu, anksiyete hali olduğunu söylüyor iklim değişikliğinin. Yok böyle bir şey, okullarına gitsinler demekte ısrar ediyor ve katılmadı iklim zirvesine de Amerika'da olduğu halde. Evet. Ama bütün bunlara rağmen bence büyük bir dönüşüm, değişim oluyor.
Evet.
Bugünkü gösterilerden sonra yeni bir değerlendirme yaparız önümüzdeki hafta.
Tabii.
Çok büyük kitleler bekliyorum ben şahsen yani.
Tabii, yani işte aynı zamanda bu duyarlılık umarım insanların hangi siyasetten, hangi görüşten olurlarsa olsun harekete geçirir. Yunanistan'da Mitsotakis hükümeti, bu arada Mitsotakis ile de ilgili bir not. Kendisi aslında ilk parlamenterken çevre komisyonundan olan biri. Onların da işte birazcık daha hareketlendiğiyle ilgili bilgiler vardı. Umarım bunlar daha somutlaşır. Çünkü kim ne yaparsa kıymeti çok büyük.
Evet, bunu ancak yaptıranlara bakmak lazım. Yani alttan evet, ne kadar baskı gelirse o kadar oluyor ki yani.
Tabii ki. Durum öyle. O zaman görüşmek üzere diyelim.
Geçmiş olsun tekrar. Hoşça kal.
Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.